Ayrım 56.
Bizi ne Humboldt'un evlilik düşmanlığı, ne de bir Schopenhauer'ın, Mainländer'ın ya da V. Hartmann'ın ideal devlette insanlığın kendi kendini yok edişini vaat eden felsefi pesimizmi huzursuz etmiyor. Tümüyle haklı olarak şöyle yazan F. R. Ratzel ile beraberiz. İnsan kendisini daha uzun süre doğa yasalarının dışında görmemeli. Bilakis kendi davranışlarında ve düşüncelerinde yasalara uygun olanı aramaya başlamalı ve yaşamını doğa yasalarına uygun yürütmeye çabalamalıdır. İnsan kendi türünden olanlarla ortak yaşamı, yani aile ve devleti, eski yüzyılların yasalarına göre değil, bilakis doğaya uygun bir anlayışın makul prensiplerine göre kurmaya yönelecektir. Bugün hala her türlü kaynaktan beslenen politika, ahlak, hukuk ilkeleri yalnızca doğa yasalarına uygun şekillendirilecektir. Binlerce yıldır sayıklanan insana yaraşır bir yaşam sonunda gerçek olacaktır. Bu dönem dev adımlarla yaklaşıyor. İnsan toplumu sonuçta çıkış noktasına komünist mülkiyete ve yalnızca centil yoldaşlarının değil, bilakis tüm insanların tam eşitliği ve kardeşliğine ulaşmak için binlerce yılda tüm gelişim aşamalarından geçti. İnsanlığın yaptığı büyük ilerleme budur. Burjuva toplumun boş yere ulaşmaya çalıştığı ve başaramadığı ve başaramayacağı, tüm insanların özgürlüğü, eşitliği ve kardeşliğini inşa etmeyi sosyalizm gerçekleştirecektir. Burjuva toplum yalnızca teoriyi kurabildi. Pratik birçok başka şeyde olduğu gibi burada da teorileriyle çelişkiliydi. Sosyalizm teoriyle pratiği birleştirecektir. Fakat insanlık gelişiminin çıkış noktasına geri dönüş, çıkılmış olan kültür aşamasından sonsuz derecede yüksekte gerçekleşir. İlkel toplum Gens'te, Klan'da, yalnızca en kaba biçimde ve en gelişmemiş aşamada ortak mülkiyete sahipti. O zamandan bu yana olan gelişim süreci, gerçi ortak mülkiyeti küçük önemsiz kalıntılarına dek çözdü. Gens'i parçaladı ve sonuçta tüm toplumu atomize etti. Ama çeşitli aşamalarında toplumun üretici güçlerini ve gereksinimlerin çok yönlülüğünü de muazzam ölçüde artırdı. Gensler ve kabilelerden uluslararası ve büyük devletleri yarattı. Fakat bununla toplumun gereksinimleriyle açık çelişkiye düşen bir durum üretti. Geleceğin görevi bu çelişkiyi özel mülkiyetin ve iş araçlarının ortak mülkiyete geri dönüştürülmesini en geniş temelde gerçekleştirerek çözmektir. Toplum bir zamanlar sahip olduğunu ve bizzat yarattığını geri alır. Ama herkese, yeni yaratılmış olan yaşam koşullarına uygun olarak en üst uygarlık aşamasında yaşamı mümkün kılar. Yani daha ilkel koşullar altında yalnızca tek tek kişilerin ya da sınıfların ayrıcalığı olabileni herkese sağlar. Ve şimdi kadın da bir zamanlar ilkel toplumda sahip olduğu aktif rolü yeniden elde eder. Ama egemen olarak değil, eşit haklara sahip biri olarak. Devletin gelişiminin sonu insani varlığın başlangıcına benzer. İlk eşitlik sonunda yeniden geri gelir. İnsani şeylerin kan dolaşımını başlatan ve bitiren annesel maddi varlıktır, diye yazıyor Beckhoff'un Analık Hukuku eserinde. Ve Morgan şöyle diyor: uygarlığın başlangıcından beri servetin gelişimi o kadar muazzam, biçimleri o kadar çeşitli, kullanımı o kadar kapsamlı ve yönetimi mülk sahiplerinin çıkarına o kadar becerikli olmuştur ki, bu servet halkın karşısında alt edilemez bir güç haline gelmiştir. İnsan beyni kendi yaratısı karşısında çaresiz ve eli kolu bağlanmış duruyor. Ama insan mantığının servet üzerinde egemenliğinin güçleneceği, gerek devletin koruduğu mülkiyetle ilişkisini, gerekse mülk sahiplerinin haklarını saptayacağı zaman gelecektir. Toplumun çıkarları tek tek çıkarlardan mutlak önde gelir ve ikisi arasında adil ve uyumlu bir ilişki kurulmalıdır. Tek başına servet avı insanlığın nihai kararı değildir. İlerleme geçmişte olduğu gibi geleceğinde yasası olarak kalır. Uygarlığın başlangıcından beri akan zaman, İnsanlığın geçen yaşamının daha önünde duran yaşamının yalnızca çok küçük bir parçasıdır. Toplumun çözülüşü tek amacı servet olan tarihsel bir yolun sonu olarak tehditkar biçimde önümüzde duruyor. Çünkü böyle bir yol kendi yok oluşunun unsurlarını içinde barındırır. Yönetimde demokrasi, toplumda kardeşlik, hak eşitliği, genel eğitim toplumun gelecek daha yüksek aşamasını kutsayacak, deneyim, mantık ve bilime doğru sürekli ilerleyecektir. Eski Gens'in özgürlük, eşitlik ve kardeşliğinin ama daha yüksek biçimde yeniden canlandırılması olacaktır. Çeşitli bakış açılarına sahip adamlar bilimsel araştırmaları temelinde böylece aynı sonuca varıyorlar. Kadının tam eşitliği ve erkekle aynı konuma gelmesi uygarlık gelişimimizin hedeflerinden biridir. Bunun gerçekleşmesini yeryüzünde hiçbir güç engelleyemez. Ama bu yalnızca insanın insan üzerindeki egemenliğini, yani kapitalistin de işçi üzerindeki egemenliğini ortadan kaldıran bir dönüşüm temelinde olasıdır. Ancak bundan sonra insanlık en yüksek gelişimine ulaşacaktır. İnsanların binlerce yıldır düşünü gördüğü ve özlediği altın çağ nihayet gelecektir. Sınıf egemenliği her zaman için sona ermiştir. Ama onunla birlikte erkeğin kadın üzerindeki egemenliği de. 29. Bölüm Enternasyonallik. Fakat herkes için insana yaraşır bir yaşam, tüm diğer halklardan soyutlanmış olarak bu durumu ne kurabilecek ne de koruyabilecek halde olmayan tek bir ayrıcalıklı halkın yaşam biçimi olamaz. Tüm gelişimimiz ulusal ve uluslararası güçlerin ve ilişkilerin ortak etkisinin ürünüdür. Ulusal düşünce hala çoğunlukla kafalarda egemen olmasına ve politik ve sosyal egemenliğin sürdürülmesinin aracı olarak hizmet etmesine, çünkü bu yalnızca ulusal sınırlar içinde mümkündür, rağmen artık çok derin biçimde enternasyonalizm içinde bulunuyoruz. Ticaret, gümrük ve denizcilik anlaşmaları, dünya posta birliği, uluslararası sergiler, devletler hukuku ve harita ölçümleri için kongreler, başka uluslararası bilimsel kongreler ve ilişkiler, uluslararası araştırma gezileri, ticaret ve ulaşımımız özellikle yeni çağın taşıyıcıları olan ve onların moral etkisi sayesinde 1890 ilkbaharında Alman İmparatorluğu'nun çağrısı üzerine Berlin'de ilk uluslararası işçileri koruma yasaları konferansının gerçekleştirdiği işçilerin uluslararası kongreleri, bütün bunlar gittikçe daha fazla delinen ulusal kapanıklıklara rağmen çeşitli uygar ulusların ilişkilerinin aldığı uluslararası karakteri belgeliyor. Ulusal ekonominin karşısında dünya ekonomisinden söz ediyoruz ve tek tek ulusların refahı ve gelişmesi esas olarak ona bağlı olduğu için sonuncusuna daha büyük önem biçiyoruz. Kendi ürünlerimizin büyük bir bölümü yabancı ülkelerin artık onlarsız olamayacağımız ürünleriyle değiş tokuş ediliyor. Ve nasıl bir sanayi dalı diğeri tavsadığında zarar görüyorsa, bir ülkenin ulusal üretimi diğerininki tıkandığında aynı biçimde önemli ölçüde tavsıyor. Tek tek ülkelerin ilişkileri, savaşlar ve ulusal kışkırtmalar gibi geçici bozulmalar dikkate alınmaksızın gittikçe daha samimileşiyor. Çünkü her şeyden güçlü maddi çıkarlar onlara egemendir. Her yeni ulaşım yolu, ulaşım araçlarının her iyileştirilmesi, üretim sürecinde malların ucuzlamasına yol açan her buluş ve iyileştirme ilişkileri güçlendiriyor. Birbirinden çok uzak ülke ve halklar arasındaki kişisel ilişkinin kurulabilmesindeki kolaylık, ilişkiler zincirinde yeni önemli bir faktördür. Göç ve sömürgeleştirme de başka önemli manivelalardır. Bir halk diğerinden öğrenir, biri diğerini yarışta geçmek ister. Çeşitli türde maddi ürünlerin değiş tokuşu yanı sıra, gerek orijinal dilde gerekse çevirilerle düşünce ürünlerinin değiş tokuşu da gerçekleşiyor. Yaşayan yabancı dilleri öğrenmek milyonlar için bir gereklilik halini alıyor. Ama maddi avantajların yanında yabancı bir halkın diline ve düşünce ürünlerine girişten daha fazla antipatilerin ortadan kaldırılmasına ve sempati uyandırılmasına katkıda bulunan başka bir şey yoktur. Uluslararası ölçekte gerçekleşen bu yakınlaşma sürecinin etkisi, çeşitli ülkelerin sosyal koşullarının gittikçe daha fazla birbirine benzemesidir. En ilerlemiş ve bu nedenle belirleyici olan uygar uluslarda bu benzerlik o kadar büyüktür ki, bir halkın ekonomik yapısını öğrenen bir kimse, esas olarak diğerlerinkini de öğrenmiş olur. Nasıl doğada aynı türden hayvanlarda iskelet düzeni ve yapısı aynıysa, yaklaşık olarak öyle. Ve bu iskeletin bazı parçalarına sahip olunduğunda, teorik olarak hayvanın bütünü kurulabilir. Sonuçlardan bir başkası, aynı türden sosyal temellerin mevcut olduğu yerde, bunların yol açtığı etkilerin de aynı olması gereğidir. Büyük servet yığılması ve onun karşıtı ücret köleliği, kitlelerin makineler altında uzaklaştırılması, bundan çıkan tüm sonuçlarla beraber kitlelerin varlıklı azınlık tarafından egemenlik altında tutulması. Gerçekten de Almanya'yı baştan başa saran sınıf çelişkilerini ve sınıf mücadelelerinin tüm Avrupa'yı, Birleşik Devletleri, Avustralya'yı vesaire harekete geçirdiğini görüyoruz. Avrupa'da Rusya'dan Portekiz'e, Balkanlardan Macaristan'dan ve İtalya'dan İngiltere ve İrlanda'ya dek aynı huzursuzluk ruhu egemendir. Sosyal kaynama, genel rahatsızlık ve parçalanmanın aynı semptomları kendini belli etmektedir. Gelişme derecesine, nüfusun karakterine ve politik durumunun biçimine göre dışsal olarak bu farklı hareketler özünde her yerde aynıdır. Nedeni derin sosyal çelişkilerdir. Her geçen yıl bunlar daha da keskinleşiyor. Sonuçta belki de önemsiz türden bir bahane patlamaya yol açana ve bu patlama yıldırım hızıyla tüm uygar dünyaya yayılana ve kişileri lehte ve aleyhte barikatlara çağırana dek kaynama ve huzursuzluk topluma gittikçe daha derin ve daha geniş nüfuz ediyor. Eskiye karşı yeni dünyanın mücadelesi başladı. Sahneye kitleler çıkıyor. Dünyanın hiçbir mücadelede görmediği benzer bir mücadele. İkinci bir kez daha da göremeyeceği yoğunlukta bir zekayla mücadele ediliyor. Çünkü bu son sosyal mücadeledir. 20. yüzyılın başlangıcında bu mücadelenin yeni düşüncelerin zafer kazandığı son aşamasına doğru nasıl yaklaştığını görüyoruz. O zaman yeni toplum uluslararası temelde de kendini inşa edecektir. Halklar kardeş olacak, birbirlerine ellerini uzatacak ve yeni koşulları yavaş yavaş yeryüzünün tüm halklarına yaygınlaştırmaya çalışacaklardır. Artık bir halk diğerine sömürmek ve baskılamak için düşman olarak değil, ona zorla kabul ettirmek için yabancı bir inancın temsilcisi olarak değil, bilakis tüm insanları uygar insan olarak eğitmek isteyen dost olarak gider. Yeni toplumun kültür ve kolonizasyon çalışmasının karakteri ve araçları şimdikinden iki toplum birbirinden nasıl özde farklıysa öyle farklı olacaktır. Ne barut, ne kurşun, ne de ateş suyu, içki ve İncil kullanılacaktır. Uygarlık götürenleri barbarlara ve yabanlılara düşman değil, hayırsever olarak gösteren barışçıl araçlarla kültür misyonu gerçekleştirilir. Bilgili gezginler ve araştırmacılar bu yolun ne kadar başarılı olduğunu çoktandır biliyor. Uygar halklar bir kez büyük bir federasyon halinde birleştiğinde, savaş akınlarının her zaman için sustuğu an gelmiş olacaktır. O zaman bugün üniformalar içinde dolaşan bayların dünyayı inandırmaya çalıştığı gibi ebedi barış düş olmaktan çıkacaktır. Halklar gerçek çıkarlarını anlar anlamaz bu an gelecektir. Bunlar savaşlar ve kavgalarla ve ülkeleri ve halkları mahveden silahlanmayla değil, barışçı iletişim ve ortak kültürel çalışmayla teşvik edilir. Ayrıca egemen sınıflar ve hükümetleri yukarıda anlatıldığı gibi askeri silahlanma ve savaşların kendi korkunçluklarında kendi sonlarına ulaşmalarını sağlıyorlar. Böylece son silahlar aynen ondan önceki çok sayıda silahlar gibi gelecek kuşaklara geçmiş kuşakların binlerce yıl boyunca sonuçta içlerindeki insan hayvana üstün gelene dek birbirlerini çoğunlukla yabani hayvanlar gibi nasıl doğradıklarını belgelemek için antika koleksiyonlarına girecektir. Savaşlara neden olan, her iki tarafta egemen sınıflar tarafından gerektiğinde içteki tehlikeli akımları büyük bir savaşla tahliye edecek bir kanala sahip olmak için yapay olarak beslenen ulusal özellikler ve çıkar çelişkileridir. Fransız Savaşı'nı ele alan, ölümünden sonra yayınlanmış eserlerinin birinci cildinin ön sözünde başka şeylerin yanı sıra şöyle deniyor: uluslar yalıtılmış bir yaşam sürdüğü müddetçe yalnızca silahla çözümlenebilecek olan çatışmalar olacaktır. Ama korkunçlaştıkları ölçüde savaşların daha enderleşmesi insanlığın yararına umulmalıdır. Bu ulusal özel yaşam, yani bir ulusun diğerine karşı düşmanca tecriti, bunu yaşatmak için aksi yöndeki tüm çabalara rağmen gittikçe daha fazla yok oluyor. Böylece gelecek nesiller dahi beyinlerin çoktan düşündüğü, hedefe ulaşmaksızın çözümü için denemelere giriştikleri görevleri de zahmetsizce gerçekleştireceklerdir. Örneğin Condorcet genel bir dünya dilini hayata geçirme düşüncesine sahipti ve Birleşik Devletler'in şimdi ölmüş olan eski başkanı Ulysses Grant bir konuşmasında şöyle diyordu. Ticaret, eğitim ve düşünce materyallerinin telgraf ve buhar aracılığıyla hızlı iletimi her şeyi değiştirdiği için Tanrı'nın dünyayı bir ulus olmaya, bir dil konuşmaya, orduların ve savaş filolarının artık gerekli olmadığı mükemmel bir duruma hazırladığına inanıyorum. Yalnızca tarihsel gelişimin ürünü olan şey, safkan bir Yankee için elbette ki sevgili Tanrı'nın ürünü olmak zorundadır. Buna şaşmamak gerekir. Din konusunda ikiyüzlülük ya da dar kafalılık hiçbir yerde Birleşik Devletler'dekinden daha büyük değildir. Devlet iktidarı örgütlenmesiyle kitleleri ne kadar az yönlendiriyorsa, bunu o oranda fazla din ve kilise yapmak zorundadır. Bu nedenle devlet iktidarının gevşek olduğu her yerde burjuvazi en dindar görünümdedir. Birleşik Devletler'in yanı sıra İngiltere, Belçika, İsviçre'de böyledir. Aristokratların ve din adamlarının kafalarıyla kil topu gibi oynayan devrimci Robespierre de bilindiği gibi çok dindardı. Bu nedenle de kısa süre önce konventin benzer bir münasebetsizlikle tahttan indirildiğini ilan etmiş olduğu en yüksek varlığı törenle yeniden tahtına çıkardı. Fransa'nın hafif meşrep ve bohem aristokratları büyük devrimden önce çoğu kez ateizmleriyle övündükleri için Robespierre ateizmi aristokrat olarak görüyor ve konvent önünde en yüksek varlık üzerine yaptığı bir konuşmada onları şu sözlerle ihbar ediyordu. Ateizm aristokrattır. Ezilen masumiyeti koruyan ve zafer kazanmış suçu cezalandıran en yüksek bir varlık düşüncesi tümüyle halktandır. Tanrı olmasaydı böyle bir tanrı bulmak gerekirdi. Erdemli Robespierre, erdemli burjuva cumhuriyetinin sosyal çelişkileri dengeleyemeyeceğini sezinliyordu. Bu nedenle öç alan ve o zaman henüz insanların dengeleyemediğini dengeleme iddiasında olan yüksek bir varlığa inanç ilk cumhuriyet için bir zorunluluktu. Bu dönem geçiyor. Bir uygarlık gelişimi diğerine yol açacak, insanlık önüne sürekli yeni görevler koyacak ve ulusal kin, savaş, din kavgası ve benzeri geriliklerin artık bilinmediği bir uygarlık aşamasına varacaktır. 30. Bölüm. Nüfus sorunu ve sosyalizm. 1. Fazla nüfus korkusu. Aşırı nüfus tehdidi bulunduğu, evet gerçekte mevcut olduğu iddiasıyla nüfus sorununu en önemli ve en yakıcı sorun olarak gören kişiler vardır. Bu sorun çok özel biçimde uluslararası açıdan ele alınmalıdır. Çünkü halkın beslenmesi ve dağılımı gittikçe daha fazla uluslararası bir mesele olmuştur. Nüfus yasası üzerine Malthus'tan bu yana epey tartışılmıştır. Karl Marx'ın öğrencivari bir yüzeysellik ve papazvari bir gösterişle sunulan Sir James Stuart, Townsend, Franklin, Wallace vesaireden aşırılmış olarak tanımladığı, kendine ait tek bir cümle içermeyen, ünlü ve adı kötüye çıkmış eseri Nüfus Prensibi üzerine denemede Malthus, gıda yalnızca aritmetik dizide 1, 2, 3, 4, 5 vesaire çoğaltılabilirken bunun karşılığında insanlığın geometrik dizide çoğalma 1, 2, 4, 8, 16, 32 vesaire eğiliminde olduğu görüşünü ortaya koyar. Bunun zorunlu sonucu olarak insan sayısıyla gıda rezervi arasında kitlesel sıkıntıya ve sonuçta kitlesel ölüme yol açmak zorunda olan hızlı bir orantısızlık oluşur. Bu nedenle çocuk yapmada itidallilik, dikte etmek zorunludur. Bir aileyi beslemeye yetecek olanaklara sahip olmayan evlenmemelidir. Çünkü aksi halde doğanın masasında gelecek kuşak için yer olmayacaktır. Fazla nüfustan korku çok eskidir. Eldeki eserde bulunan açıklamaların gösterdiği gibi Yunanlılarda ve Romalılarda ve yine Orta Çağ'ın sonlarında mevcuttu. Plato ve Aristoteles, Romalılar, Orta Çağ'ın küçük burjuvaları bu korkunun egemenliği altındaydı ve bu korku 18. yüzyılın ilk çeyreğinde bu konuda bir yazı yayınlayan Voltaire'de egemendi. Sonuçta bu korkuları en kesin biçimde ifade eden Malthus ortaya çıkana dek Voltaire'i birçok yazar izledi. Fazla nüfustan korku her zaman mevcut sosyal durumun çökmek üzere olduğu dönemlerde ortaya çıkar. O zaman oluşan genel hoşnutsuzluğun nedenini ilk planda nasıl kazanıldıkları ve paylaşıldıklarına değil de insan fazlalığına ve gıda maddesi yetersizliğine yüklemek gerektiğine inanılır. İnsanın insan tarafından her türlü sömürüsü sınıf egemenliği üzerinde yükselir. Sınıf egemenliğinin ilk ve en seçkin aracı ise toprağın ele geçirilmesidir. Toprak ortak mülkiyetten yavaş yavaş özel mülkiyete geçer. Kitle mülkiyetsizdir ve mülk sahiplerinin hizmetinde gıda maddeleri payını kazanmak zorundadır. Böylesi koşullar altında ailenin her artışı veya yeni rakip bir yük olarak duyumsanır. Toprağın tekel mülkiyeti haline gelişi arttığı ve verimliliği ister yeterince iyi yönetilemediği için olsun, isterse en iyi toprak koyun otlağına dönüştürüldüğü ya da efendilerinin eğlencesine av alanı olarak rezerve edilerek böylece insani gıda için ekilmesi engellendiği için olsun, verimliliği düştüğü oranda korku yayan fazla nüfus hayaleti ortaya çıkar. Roma ve İtalya toprağın yaklaşık 3000 latifundia sahibinin elinde olduğu zaman en fazla gıda maddesi sıkıntısı çekmiştir. Latifundialar Roma'yı mahvediyor. Korkulu haykırışı bu nedenledir. İtalya'nın toprakları soylu sahiplerinin eğlencesi için muazzam av alanlarına ve eğlence bahçelerine dönüştürüldü. Çoğunlukla da ekilmeksizin öylece bırakıldı. Çünkü köleler tarafından ekilmelerinin Afrika ve Sicilya'dan getirtilen tahılın fiyatından daha pahalı olduğu görülmüştü. Bu durum yine ilk planda Roma'nın varlıklı soylularının katıldığı tahıl tefeciliğine kapıları ardına kadar açtı. Hatta bu yurt topraklarının ekilmesinden vazgeçilmesinin ana nedeni olmuştur. Soylular tahıl tefeciliğinden kendi ülkelerinde tahıl ekiminden daha fazla kazanıyordu. Bu tür koşullar altında Roma vatandaşı ya da yoksullaşmış soylular evlilikten ve çocuk yapmaktan feragat ediyorlardı. Egemen sınıfın azalmasını engellemek için evliliğe ve çocuğa konulan tüm primlere rağmen bu engellenemiyordu. Benzer bir görünüm yüzyıllar boyunca soyluların ve din adamlarının her türlü kurnazlık ve şiddet aracılığıyla sayısız köylünün mülkünü elinden çaldıktan ve orta toprağı ele geçirdikten sonra Orta Çağ'ın sonlarına doğru ortaya çıktı. Yaşanan tüm kötü muameleler sonunda köylüler öfkelendiğinde